أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. İman ve küfürle ilgili yapmış olduğumuz derse kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız bir şeye yanlış bir şekilde inanıyor olsa bile birisi, bir Müslüman, eğer bir tevili varsa, kendince bir dayanağı varsa, bu kişileri tekfir etmemek gerekir demiştik. Belki dayanağı yanlıştır, belki delili yanlış anlamaktadır, belki o delilin manası o değildir, olabilir. Delilin yanlıştır ya da zayıftır ya da onun manası o değildir denilebilir. Ama ehli kıble olan bir insan bir ayeti yanlış anlıyor diye tekfir edilmemelidir. Eğer tevil yollarından bir yol ile tevil yapıyorsa, delilini ortaya koymak şartıyla, hangi delilden dolayı o şekilde tevil yapıyor, neden zahiri manayı terk ediyor ve o şekilde tevil yapıyor, onu ortaya koyması şartıyla, zahiri manayı terk etmesini gerektiren bir sebep varsa o sebebi ortaya koyması şartıyla. Yani tevil gerekli olacak ve de mümkün olacak. Aksi halde durduk yere tevil yapılamaz. Nefse uygun bir davranış olur. O zaman herkes muhkem ayetleri, hadisleri bile kendi kafasına göre tevil eder. Ben böyle anlıyorum diyebilir. Zarurat-ı diniyeden bir şeyi inkar etmemiş olması şartıyla, yani yaptığı tevil ile dinin esaslarından, farzlarından veya dindeki haramlardan ya da iman esaslarından birini inkar etmemiş olmalı. Yok, yaptığı tevil bir farzı inkara götürüyorsa ya da bir haramın haramlığını inkar etmeye götürüyorsa ya da bir iman esasının inkara götürüyorsa, Kur'an ve sünnette açıkça belirtilmiş olan bir bilgiyi, bir habere, inkara götürüyorsa elbette ki bu tevil tevil değildir. Böyle bir tevil kabul edilemediği gibi böylesi sapıkça bir tevili, bir farzı inkara götüren, bir haramı inkara götüren, bir iman esasını reddetmeye götüren böyle bir tevil elbette ki sahibinin küfre kadar da götürebilir. Mesela namazla ilgili batınilerin yaptığı tevil gibi, namazdan maksat imama sevgidir, oruçtan maksat imamın sırlarını muhafaza etmektir, zinadan maksat imamın sırlarını ifşa etmektir diyerek saçmalamaları gibi hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün olmayan, dinin esaslarını inkara götüren böylesi teviller tabii ki küfürdür. Bunlar reddolunması gerekir. Reddi vaciptir. Ama onun dışında Mutezile'nin yaptığı bazı teviller gibi ya da diğer başka bir takım bid'at mezheplerin bazı tevilleri gibi, bunlar sonuç itibariyle bir delile dayanıyor, zayıf da olsa. O yüzden bunlar tekfir edilmemesi gerekir demiştik. Allah Azze ve Celle hakkında küfrü gerektiren hangi inançlar var? Allah'ın zatını inkardan tutun da Allah'a ortak koşmaya varana kadar elbette ki bunlar küfürdür. Ancak şirkin gizli olanı var, açık olanı var. Elbette ki şirk küfürdür. Bunda şüphe yok. Ama şirkin açığı var, gizlisi var. Allah'a alenen bir şey ortağa koşmak tabii ki şirktir ve küfürdür. Sahibini kafir yapar. Ama bazı şirk çeşitleri var ki bunlar gizlidir. Peygamberimiz bunlar hakkında buyuruyor. Gecenin karanlığında yürüyen bir karıncadan daha gizlidir. Demek ki şirkin bir takım çeşitleri, şirki hafi denilen, gizli olan şirkler, demek ki böyle karanlıkta yürüyen bir karınca gibi gizli. Mesela buyuruyor, bir kimse falanca olmasaydı filanca beni öldürecekti dese, bu şirktir. Yani beni filan kurtardı ya da bizi filan kurtardı gibi ifadelerin şirk olacağını Peygamberimiz haber veriyor. Ama insanlar bu gibi ifadeleri bazen kullanırlar. Hakiki kurtarıcı manasında kullanmazlar. Veya mesela yaratma kelimesini kullanırlar. Mesela bir heykeltıraş bir heykel yapar, işte ben yarattım der. Ya da mesela bir inşaat mühendisi güzel bir gökdelen yapar, mesela işte ben yarattım der filan. Elbette ki bu ifadeler doğru değildir ama eğer bununla yani yoktan var etmeyi kastetmiyorsa, yani bu insan kafir oldu denilmemeli. Bu ifadeyi kullanmak doğru değil denilmeli. Küfürle itham edilmemeli. Çünkü bunu yani farklı bir şey yaptım manasında, işte bir takım şeyleri, Allah'ın yarattığı bir takım şeyleri bir araya getirdim ve ben bu şekli verdim manasında söylüyor olabilir. Yoktan var ettiğimi kastetmiyordur yani. Çünkü kendisi onu yoktan var etmiyor. Malzemeleri kullanıyor. Onunla ona şekil veriyor. Yaptığı şey bundan ibarettir. Onun için yani akıllı bir insanın ben yarattım derken yani yoktan var ettiğimi kastetmesi beklenmez. Ama bu ifadeler tehlikeli ifadelerdir. Kimin neyi kastettiği de belli olmaz. Onun için bu ifadelerden uzak durmak lazımdır. Yarattığım gibi ifadeler veya yaratırım gibi ifadeler. Mesela İsa aleyhisselam da bunu kullanıyor. Enni ahluku lekum min at-tin ke hayati at-tayr fa anfukhu fihi feyakunu tayran bi iznillah diyor. Çamurdan kuş yaparım, üflerim, yaratırım diyor. Sizin için kuş yaratırım. Çamurdan kuş yaparım. Sonra üflerim ve kuş olur Allah'ın izniyle. Ama Allah'ın izniyle, benim kudretimle değil. Bi iznillah yani bi kudretillah aslında. Yani Allah'ın kudretiyle ve Allah'ın izniyle. Yani eğer bu manada söylerse buna şirk denmez. Çünkü İsa aleyhisselam da o kelimeyi kullanmış. Ahluku, yaratırım diyor. Ama bununla kastettiği Allah'ın yaratması gibi bir yaratma değil. Eğer bugün bir insan da hani bu şekilde kullanırsa, kullanmayı bilen bir adamsa, hani kafir oldu denilmez. Ama bu ifadeler yanlış anlamaya müsaittir ve avam arasında bu gibi ifadelerin kullanılması tehlikelidir. O yüzden bundan uzak durmak lazımdır. İkaz gerekir. Ama kafir oldun dememek de icap eder. Eğer yoktan var ettiğimi kastetmiyorsa, onu kastediyorsa elbette ki kafir olur. Allah Azze ve Celle ile ilgili en tehlikeli olan şirktir. Çünkü Allah şirki bağışlamayacağını Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor. İnna Allah la yaghfiru en yushraka bih. Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha. İstediği kimseye bunun dışındaki diğer günahları bağışlayabilir. O halde şirk önemlidir. Ama her şeyi de şirk kapsamında görmek de tekfirciliğe götürür insanı. Yani herkesin bildiği şeyler var, herkesin bilmediği şeyler var. Herkesin bilmediği bir itikadi mesele ise o meselelerde biraz daha geniş olmak, biraz daha anlayışlı olmak lazım. Çünkü herkesin bilmediği bir konu. tıpkı fıkhi meselelerde olduğu gibi, ameli konularda olduğu gibi, daha evvel de misalini vermiştim. Yani mesela bir insan içki helal dese, yani bu bağışlanmaz yani. Ya ben bilmiyordum lafı kabul edilmez. Zina helal dese, ne bileyim adam öldürmek helal dese, mesela bunlar hoş görülemez ve bilmiyor herhalde canım denilemez. Bunu bilmeyen yok çünkü. Ama ya da mesela namaz farz değil, oruç farz değil dese, yani bunlar kabul edilemez. Bunlar mazeret olarak görülemez. Yani bu gibi meselelerde bilmiyordum, yani cehalet diyelim genel ifadesiyle, cehalet mazeret olarak görülemez, bilmiyordum lafı kabul edilemez. Yani dünya gözüyle, ama Allah katındakini bilmeyiz yani. Belki de hakikaten bilmiyordur, Allah belki de kabul eder mazeretini. Ama bilmediği, bilme imkanı olduğu halde bilmediği için de günahkardır. Kafir olmasa bile günahkar olur. Niye öğrenmedin? Öğrenmen gereken bir meseleydi. Öğrenecektin. Ama bunun gibi çok bilinen bir şey değil de, daha az bilinen bir konu, herkesin bilmediği bir mesele olsa, o gibi konularda daha müsamahkar olmak lazım. Çünkü bilmiyor olabilir gerçekten. Fıkhi konularda da öyle dedim. Yani mesela içki helal dese olmaz ama bu yani mazeret olarak görülemez. Fakat mesela işte hanımımın kız kardeşiyle, yani baldızımla da aynı anda evlenebilirim dese, yani bu insan bunu bilmiyor olarak görülebilir. Çünkü bu da haram, içki de haram ama ikisi aynı değil. Yani birisi herkesin bildiği haram, birisi herkesin bilmediği haram. İtikadi meselelerde de aynı anlayışı göstermek lazım. Herkesin bildiği itikadi mesele var, herkesin bilmediği var. Hele hele bu toplumda. Yani bunları hesaba katmak lazım. Hangi toplumda yaşıyoruz? Sahabe döneminde yaşamıyoruz yani. İslam devletinde herkesin İslam'ı öğrendiği, çocukluktan itibaren bir sürü bilgi sahibi olduğu, hatta bırakın İslam devletini, şu andaki bir Arap devletinde bile yaşamıyoruz yani. Yani şu andaki bir Arap devletindeki kot pantol giyen bir kız bile bizim buradaki cami hocasından daha fazla ayet hadis bilir yani. Yani namaz kılmaz belki 5 vakit ama yani bilgileri çoktur. Çünkü Arap olduğundan yani ayetleri, hadisleri çok ezberliyorlar yani. Ve okulda bile, küçüklükte bile, ilkokuldan bile bir sürü şey ezberliyorlar. Bütün okullarda yani, o dini okullarda değil. Yani bir Kur'an'ın birçok cüz ezberliyorlar. Onun için yani bırakın İslam devletini, şu anda Türkiye bir Arap devleti kadar bile, yani avam seviyesinde konuşuyorum yani, avamları kıyaslarsak, yani Türkiye'nin halkıyla Mısır'ın halkını mesela kıyaslayacak olursan, Mısır halkının bildiği ayet, hadis ve İslami meseleler, itikadi meseleler bizimkilerden birkaç kat daha fazladır. Yani bunu hesaba katmak lazım. Hangi toplumda yaşıyoruz? Şimdi mesela Türkiye Cumhuriyetler bizden daha 5 beter. Onlar da bize göre çok cahil yani. Yani bazı Türkiye Cumhuriyetlerde tuvaletlerin arasında duvar bile yok. Affedersiniz, hayvan gibi bir arada ihtiyaçlarını görüyorlar. Ya bu nasıl olabilir yani? Avrupa bile böyle değil ya. Avrupa'da bile yani tuvaletler arasında duvar var. Yani Türkiye Cumhuriyetler öyle bir hale getirilmiş ki Sovyetler döneminde, komünizm döneminde bu hale gelmiş yani. Şimdi bunları hesaba katmak lazım. Namaz nedir bilmiyor. Duymuş yani, biz Müslümanız ama Müslümanlık ne bilmiyor. Peygamber kim bilmiyor. Hiç bilmiyor yani. Oruç ne bilmiyor. Bunlar daha yeni 15-20 yıldır bunlar duymaya başladılar. Tüm camiler yıkılmış, tüm kiliseler yıkılmış. Bunları hesaba katmak lazım. Hangi toplumla karşı karşıyayız? Yani tekfir etmek kolay ama bu toplum kim yani? Bunlar nerede eğitim görmüşler? Hangi okulda okumuşlar? Hangi televizyonu seyretmişler bunlar? Bunları hesaba katmak lazım. İşte Allah hakkında en tehlikeli inanç elbette ki şirktir. veya şirke benzer bir takım zındıkça fikirlerdir. Allah'ın sıfatlarını bir insana vermek gibi. Bu zamanda şirkin en yaygın olanı, milyonlarca insan tarafından neredeyse düşülen bir şirk çeşidi var mıdır derseniz, kullara kulluk yapılması, Allah'ın yetkilerinin insanlara verilmesi, bazı insanların Rableştirilmesi, Allah'ın kanun koyma sıfatını bazı insanlara verilmesi en yaygın olan şirk çeşididir. Sanki Allah bir kanun göndermemiş, yani Müslümanım diyen insanlar bile Allah'ın kanunlarına muhalif kanunlar koyarlar ya da Müslümanım diyen insanlar bunları desteklerler. Çok yaygın bir hastalık durumundadır. Yani diğer şirk çeşitleri çok fazla yaygın değil. En çok yaygın olanı bu. Ve bunun da çözümü tevhidi öğretmektir. Şirk demekle bir yere varamıyoruz. Tevhidi öğretmemiz lazım. Allah'ın yetkisinin Allah'a ait olduğunu, Allah'ın hakim olduğunu, melik olduğunu, bu sıfatların insanlara verilemeyeceğini, insanların Allah'ın dünyasında oturup Allah'a isyan edemeyeceğini, Allah'ın verdiği rızıklarla beslenip Allah'a zıt, Allah'ın kanunlarına zıt kanunlar koyamayacağını, bunların insanlara öğretilmesi gerekir. Allah'ı sadece yaratıcı olarak öğrettiler. Yaratan, rızık veren bir Allah. Her şeyi işiten, her şeyi bilen, her şeyi gören bir Allah. Bu kadar. İnsanlara karışmayan bir Allah. Böyle bir Allah anlayışı. Onun hayatına karışmıyor. Onun hayatına devlet karışır. Hayatına kocası veya karısı karışır. Onun hayatında çocuğu bile karışır icabında. Onun hayatında müdürü, hayatına müdürü karışır, patronu karışır ama Allah karışmaz. Böyle bir Allah anlayışı verdiler. Bir patrondan bile daha az yetkili, kocasından bile daha az yetkili bir Allah. Bunun üzerinde durulması lazım. Dinin temeli budur. Ve bizim en önemli vazifemiz de budur. Tevhidin insanlara öğretilmesi ve tevhidi bir hareketin ortaya konulması. Başka meseleleri herkes konuşuyor zaten. Çünkü onların bir tehlikesi yok. Bunu konuşmayı göze almıyorlar. Kendilerini düşünüyorlar, dini düşünmüyorlar. Kendilerini düşünüyorlar, dünyalarını düşünüyorlar, rahatlarını düşünüyorlar. Dünya Müslümanlarının bu durumdan kurtulması tevhide bağlıdır, bunu anlamaya bağlıdır. Bunun üzerinde durmuyorlar. Ümmeti düşünmüyorlar, kendi rahatlarını düşünüyorlar, tevhidi konuşmayanlar. Üç beş kişi bir yerde mesela sohbet ediyorlar, orada bile konuşmaya korkuyorlar. Bir mahallede bir ders yapıyorlar mesela, orada bile konuşmaya çekiniyorlar. Yani Allah hakkındaki bugün en yaygın olan yanlış inanç budur. Hayatımıza karışan bir Allah'a inanmalıyken hayatımıza karışmayan bir Allah'a bizi inandırmışlar. Bunun üzerinde durulmalı iken kimisi artık bu mesele anlaşıldı gibi düşünüyor. Bunun üzerinde durmaya gerek görmüyor. Halbuki bu meseleyi anlamış olan insan sayısı belki yüzde bir, belki binde bir, belki de 10.000'de 1. Yani şu toplumda kaç kişi Allah'ın yetkisini anlamış, insanların Allah'ın kitabına aykırı kurallar koyamayacağını, bunlara da karşı gelinmesi gerektiğini anlamış. Biz sürekli konuştuğumuz için bunu anlamış olan arkadaşlarımız, halkın da bunları anladığını zannetmesinler. Her sohbete, her konferansa Her derse yeni insanlar gelmektedir ve onların bu davayı bilmeye, duymaya ihtiyacı vardır. Hangi meseleyi konuşursanız konuşun, sonunda tevhide bağlamak zorundasınız. Şirki reddetmek, şirkle mücadele etmek zorundasınız. Yoksa sadece bilgi vermiş olursunuz. O kadar. Halbuki bir dava vardır. Mesele onu ortaya koymaktır. Daha önce hatırlarsanız demiştik Allah'a uluhiyette ve rububiyette şirk koşulmaması gerektiğini. Yani ne ibadet konusunda Allah'a şirk koşulacak, yani mesela Allah'tan başkasından bir şey istenmeyecek. Kabirde yatandan, gaybde olandan bir şey istenmeyecek, onlara dua edilmeyecek. Allah'a uluhiyette şirk koşulmayacak, rububiyette şirk koşulmayacak. Allah'ın Rablik sıfatı başkasına verilmeyecek. Kanun koyuculuğu, terbiye edici sıfatı başkasına verilmeyecek. Ve Allah'ın bir insanın vücuduna girdiği şeklinde bir inanç, küfürdür. Hulul akidesi. Haşa, mesela diyelim ki Hristiyanların anladığı gibi Allah Azze ve Celle Hazreti İsa'nın vücuduna girmiş. Aslında yani insan gibi görünüyor ama esasında o bir ilah. Tanrısal özelliklere sahip ve yani ilah bir vücuda girmiş. Halbuki böyle bir şey Allah için caiz olamaz. Daha evvel hatırlarsanız demiştim. Allah'ın gökte olduğunu söyleyenler bu anlayışı bırakmalıdırlar. Allah Azze ve Celle gökte değildir. Gökte olursa o zaman, daha evvel ifade ettim bunu, sanki Allah göğün içine hulul etmiş gibi olur. Şimdi konumuz olmadığı için onu uzun uzun konuşacak değilim. Allah'ın gökte olduğunu söyleyenler de şirk içindedir de demiyorum. Hristiyanlara benziyorlar, hulul akidesine sahiptirler demiyorum. Biliyorum onlar ve huvallah fissemavati ve fil ard ayetini yanlış anlıyorlar. Allah göklerdedir ve yerdedir şeklinde anlıyorlar. Halbuki Allah göklerde ilah olandır ve yerde ilah olandır manasındadır. Takdir bu şekilde yapılır. Ama bu anlayış yine de yanlıştır. Yani küfürle itham etmiyorsak da yanlıştır. Çünkü fissemavet ayetini göklerin içinde diye anlayacak olursan, o zaman Allah bir şeyin içine girmiş olur. Bu hulul akidesidir. Ben mevzuyla ilgili başka zamanlarda başka delillerini söyledim bu görüşün yanlışlığının. Birçok delillerini söyledim. En'am suresinin başında bunu anlattım uzun uzun. Ama tekfir doğru olmasa bile bu görüşte olanları, fakat bu görüşün yanlışlığını ortaya koymamız gerekir. Çünkü fissemavati eğer göğün içinde diye anlayacak olursan, o zaman bu sefer de yani diğerleri gibi onlar Hazreti İsa'nın içine girmiş diye anlarken, bir başkası da başka bir varlığın içine girmiş gibi anlarken, Budistler kendi kendilerinden birinin içine girdiğine inanırken, öbürleri başka bir şeyin içine girdiğine inanırken, o zaman bunlar da göğün içine girmiş gibi inanmış olurlar. Bu caiz olamaz. Allah hiçbir şeyin içerisine hulul etmez. Bu Allah'a caiz değildir. Kendi yaratığının içine girecek değildir. Yaratık sonradan olmadır. Allah ise sonradan olma değildir. Yaratıklar bir mekandadır. Allah ise bir mekanda değildir. O yaratık yokken, yani gökyüzü mesela yokken Allah vardı. O zaman neredeydi? Mekan yokken Allah vardı. O zaman neredeydi? Onun için bu anlayış sakattır. İtikadi bir bozukluktur. Ama ayeti yanlış anladıklarından dolayı tekfir etmemeliyiz. İkaz etmeliyiz ve onu yapıyoruz. Allah Azze ve Celle ile ilgili küfre götüren tabi bir takım bir sürü mesele var. Yani Allah'a karşı saygısızlık manasına gelen, mesela Yahudiler innallaha fakirun ve nahnu agniye dediler. Allah fakirdir, biz zenginiz. Kur'an onlara cevaben buyurur ki senektubu ma kalu, dediklerini yazacağız. Bu yanınıza kalmayacak. Küfürdür bu laf. Allah fakir, biz zenginiz. Bu nasıl laf? Ki Allah Azze ve Celle bu kadar mahlukat gönderiyor, sürekli rızkımızı gönderiyor, bütün mahlukatın rızkını veriyor. Bir yerine 1000 veriyor. Buna rağmen Allah fakir diyenler, kendini zengin görenler, yine Allah Azze ve Celle kadimdir. Onun gibi başka bir kadim varlığın varlığına inanmak küfürdür. Daha sonra ele alacağız Kur'an'ın kadim olup olmaması meselesini. Daha evvel de ele almıştık bir ara. Kur'an mahluk mudur değil midir? O meseleyi daha uzun ele alacağız. Ama şimdilik şu kadarını söyleyelim. Kur'an Allah Azze ve Celle kadimdir. Allah gibi kadim olan bir başka varlık yoktur. Allah'ın sıfatları vardır. Sıfatları da Allah Azze ve Celle ile birlikte vardır. Allah'tan ayrı değildir. Allah'ın aynısı da değildir. Ama Allah'tan da ayrı değildir. Zatının ne aynısıdır ne de gayrısıdır. Allah'tan başka bir ezeli varlık olduğuna inanmak küfür olarak kabul edilmiştir. Biraz evvel Allah'ın gökte olması meselesinde de söyledim. Eğer Allah göktedir diyecek olursak, o zaman gökyüzünün kadim olması gerekir. Yani Allah ile birlikte var olması gerekir. Halbuki gökler mahlukdurlar. Hadistirler, yaratılmışlardır ve sonradan olmadırlar. Dolayısıyla Allah böyle olmadığına göre, o halde Allah gökte de değildir. Eğer Allah gökte dersen, o zaman göğün de kadim olduğunu söylemen gerekecek. Allah, yani başlangıçtan itibaren, ezelden itibaren, daha doğrusu başlangıcı yoktur Allah'ın, yani ezel diyelim, ezelden itibaren göktedir dersen, o zaman gökte kadim olması gerekir. Allah'tan başka bir kadim varlık, ezeli bir varlık kabul etmiş olursun. Bu caiz olamaz. Yok, eğer gök sonradır, Allah tarafından yaratılmıştır dersen, gök kadim değildir, ezeli değildir, Allah'tır ezeli olan dersen, o zaman da sana derim ki, peki Allah daha evvel neredeydi? Gök yokken o zaman neredeydi? Demek ki Allah'ın göğe ihtiyacı yoktur. Gök yokken madem vardı diyorsun, o zaman demek ki bir mekanı yokmuş, mekandan münezzehmiş yani. Evet, Allah Azze ve Celle'nin kadim olduğunu biliyoruz. Ondan başka bir kadim varlık da yoktur. Ve Allah'ın ezeli ilmi vardır. Kendi ezelidir. İlim sıfatı da ezelidir. Kendisi alimdir. Ezelden itibaren alimdir. Bilendir. Bilinecek bir şey yokken de bilendir. İşitilecek bir şey yokken işiten olduğu gibi. Yani sıfatı ezelidir demek istiyoruz. Bu Allah'tan başka bir varlığın ezeli olduğunu söylemek demek değildir. Allah'tan başka ezeli bir varlık yoktur ama zaten sıfat Allah'ın sıfatıdır. Sıfatın Allah ile birlikte olması, ezeli olması yanlış değildir. Çünkü Allah ezelden beri sıfatlarıyla birlikte vardır. Bu Allah'ın dışında ezeli bir varlık olduğunu söylemek demek değildir. Mutezile böyle zannetti. O yüzden Kur'an'ın mahluk olduğunu iddia ediyor. Yani Allah'tan başka bir ezeli varlık olmamış olsun diye. Halbuki yine Allah'tan başka ezeli varlık yoktur ama onlar Allah'ın sıfatlarıdır ve Allah'tan ayrı da değildir, başka da değildir. Yani bu şekilde bu meseleyi çözümleyebilirlerdi. Ehl-i Sünnet meseleyi böyle çözümlemiştir. Yani hem Allah'tan başka ezeli varlık yoktur demiştir. Hem de Allah'ın sıfatlarını kabul etmiştir. Allah'ın sıfatlarını kabul ederseniz o zaman Allah'tan başka ezeli varlık kabul etmiş olursunuz diyenlere de böyle cevap vermiştir. Hayır, biz Allah'tan başka ezeli varlık kabul etmiyoruz. Ama bu sıfatların Allah'ın sıfatı olduğunu söylüyoruz. Allah sıfatlarıyla beraber vardır zaten. Allah'ın ezeli ilmi değişir mi? Yani mesela Allah'ın ilminde şu mesele şöyle. Bu değişir mi? Mesela Allah'ın ezeli ilminde ben şu saatte, şu anda avucumu bu şekilde yumacağım, tekrar açacağım, yazılıdır. Bu değişir mi? Yani ben bunu yapmamaya ihtimalim var mı? Yani Allah'ın ilminde öyle biliniyor ama mesela o öyle gerçekleşmiyor. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey mümkün değil. O zaman Allah'ın ezeli ilmi yok demek olur. Allah'ın bildiği şey aynen gerçekleşir. Başka türlü gerçekleşmesi mümkün değildir. Aksi halde Allah için bir eksiklik olmuş olur. Bir şey olunca mı Allah öğrenir? O zaman bize benzemiş olur. O yüzden Allah'ın sonradan öğrendiğini, bir şey olduktan sonra öğrendiğini düşünmek Allah'ı insana benzetmektir. Ve Allah'ın eksik olduğunu, ilim sıfatının olmadığını ya da alim olmadığını daha doğrusu söylemektir. Bu da küfür olarak kabul edilmiştir. Yani mesela ben şu masaya böyle elimle vuruyorum. Siz de şu anda öğrendiniz, gördünüz elimle vurduğumu. Allah da şu anda bildiyse o zaman sizden farkı ne? Benden farkı ne? Böyle bir şey Allah için caiz olamaz. Allah ezelden bilmektedir. Ben bu masaya böyle vuracağım. Bir şey yapıldıktan sonra öğrenmesi, bir şey yapıldıktan sonra öğrenmesi Allah için caiz olamaz. Yani bir şey yapılıyor, oluyor, ondan sonra Allah öğreniyor. O zaman bizden farkı ne? Ve o zaman Allah'ın ezeli ilminin olmadığı ya da ezelden itibaren alim olmadığı sonucuna gider. Böyle bir şey caiz olamaz. Ve Allah cüz'iyatı bilmez, külliyatı bilir diyen felsefeciler. İmam Gazali bunları tekfir eder. Nasıl olur da Allah cüz'iyatı bilmez? Bu ne demektir? Yani aslında felsefeciler daha evvel de söyledim, zorlamayan kafir olmak ister gibi halleri var yani. Belalarını arıyorlar sanki. Yani sana kim dedi Allah cüz'iyatı bilmez? Şimdi bu mesele nereden çıktı? Niye bu meseleyi konuşuyorsun? Nereden icap etti? Sen kafir olmaya çok mu meraklısın? Yani sana kim dedi Allah külliyatı bilir, cüz'iyatı bilmez? Aristo felsefesi. Aristo da öyle diyordu. Allah öyle yüce, öyle yüce ki insanla ilgilenmez. Çünkü insan küçük. Halbuki Allah mikropla bile ilgileniyor. Çünkü mikropla ilgilenmeseydi ortalık mikroptan geçilmezdi. Mikropla bile ilgileniyor, fareyle bile ilgileniyor, kediyle köpekle bile affedersiniz ilgileniyor. Yoksa ortalıkta fareden, kediden, köpekten geçilmez. Allah yağmur damlasıyla bile ilgileniyor, yoksa başımıza güm diye düşerdi hepsi birden. Yani Fussilet suresinde de belirtildiği gibi Allah tomurcuktan çıkan meyveyi bilir diyor. Tomurcuktan çıkan meyveyi ve dişinin hamile kalmasını ve doğurmasını. Bunlar Allah'ın ilmi olmadan gerçekleşmez buyuruyor. İlla bi ilmi buyuruyor. Ancak Allah'ın ilmiyle, başka türlü mümkün değil diyor yani. Yani istisna edatıyla getirilmiş. Ne, yani hem nefi var hem illa istisnasıyla gelmiş. Yani başka türlü olmaz demek yani. Yani bir tomurcuktan bir meyve çıkıyorsa bu Allah'ın ilmiyle, bir dişi hamile kalıyorsa çok küçük cüz'i bir olaydır. Bir spermle yumurtanın birleşmesi gözle bile görülemeyecek kadar küçük bir olaydır. Ama Allah'ın ilmi olmadan gerçekleşmez buyuruyor. Şimdi bu ayetler elimizdeyken Allah'ın her şeyi bildiğini, bir kulli şeyin alim olduğunu, her şeyi bildiğini ifade eden birçok ayet olduğu halde, hayır Allah cüz'iyatı bilmez, bunlar küçük meselelerdir, Allah bunları bilmez gibi düşünmek küfürdür. Ve bu inanç aynı zamanda cüz'iyatı başkası yaratıyor manasına gelir. Allah bilmiyorsa o zaman Allah cüz'iyatı yaratmıyor. Demek ki başkası yaratıyor demek olur. Halbuki biz bile yeri geliyor cüz'iyatı biliyoruz. Kendi çapımızda cüz'i meseleleri biliyoruz. Nasıl olur da Allah bilmez? Ve eğer Allah bilmiyorsa o zaman yapamaz da onu. O zaman kim yapıyor? Yani bu aslında Allah'ın cüz'iyatı bilmeyeceği şeklindeki görüş esasında cüz'iyatı başkası yaratıyor herhalde gibi bir manaya gelir. Bilmiyorsa o zaman yaratmıyordur da, yaratıyorsa zaten biliyordur. Madem ki bilmiyor diyorsun, o halde o yaratmıyor demiş oluyorsun. O zaman başka bir yaratıcının varlığına inanıyor olsa gerek bu düşüncedeki bir insan. Ve bir de böyle bir anlayış, yani Allah cüz'iyatı bilmez şeklindeki bir anlayış, ahiret inancını da inkara götürür. Allah madem ki cüz'iyatı bilmiyor, o halde mesele yok. Yani kimsenin görmediği yerde günah işle, zaten görmüyorsa bilmiyor, şey bilmiyorsa görmüyordur da. Zaten görse bilir. O zaman istediğin günahı da işle, zaten de bilmezmiş. Cüz'i meseleler bunlar. Yani bir insan yaptığı bir küçük günahı Allah bilmezmiş, küçük şeyleri bilmezmiş, hatta büyüğünü de bilmeyebilir. Çünkü insan zaten kendisi de küçük. O kafayla bakarsak insanın kendisi de küçük, hatta dünya da küçük yani kainatta. Yani o zaman bilmiyorsa görmüyordur da, aynı zamanda yazmıyordur da. O zaman ahiret de olamaz. Çünkü zaten görmemiş ve bilmiyor ve yazmamış. O zaman neyin hesabını soracak? Halbuki Kur'an-ı Kerim "Femen ya'mel miskale zerretin hayran yarah" buyuruyor. Zerreyi miskal yapsan karşılığını göreceksin diyor. Zerre diyor, zerre. Zerre maddenin en küçük hali. Yani Allah zerreyi bile biliyor, görüyor, yazıyor ve onun karşılığını sana veriyor. Zerre kadar hayır veya şer. Nasıl olur da zerreyi bilen Allah cüz'iyatı bilmez denilebilir? Elbette ki böyle bir felsefe insanı küfre götürür. Allah'a noksanlık isnat etmektir. Demek ki Allah noksandır, cüz'iyatı bilemiyor. Kendi nefsini bilirdi. Başkasını bilmez, kalplerdekini bilmez demek küfürdür ve aslında insanın özgür olmak isteyişidir. Madem ki bilmez, o halde serbestsin yani. Halbuki Kur'an-ı Kerim birçok ayette zerrenin bile hesabını sorulacağını ifade ediyor ve onlar diyor kıyamet günü diyecekler ki bu nasıl bir kitap? Amel defterlerimiz. Bu nasıl bir defter? Bu nasıl bir kitaptır ki küçük büyük hiçbir şey bırakmamış, hepsini yazmış. Yani küçük büyük her şeyin yazıldığını ve yazılacağını Kur'an-ı Kerim açıklıyor ve insan hayret edeceği kadar, hem de insan hayret edeceği kadar küçük şeyleri bile amel defterine yazılmaktadır. Ve dolayısıyla nasıl olur da Allah küçük şeyleri bilmez? Bu ayetler hep inkar olmuş olur bu fikir. İşte felsefe, Kur'ansız felsefe, vahiysiz felsefe, vahiy eğer felsefenin üstünde kabul edilmezse, direksiyonuna vahiy oturtulmazsa, felsefe ilminin direksiyonuna vahiy oturtulmazsa, eninde sonunda sapma kaçınılmazdır. Her şeyin, her ideolojinin ve her fikrin, her düşüncenin üzerinde vahiy olmalı, pusula olmalı, Kur'an ve sünnet pusulası olmalı. İnsan ona göre düşünmeli. İslam'da felsefe var mıdır? İslam haşa bir felsefe değildir. Kur'an bir felsefe değildir. Vahiydir, Allah'tandır. Felsefede hata olur, doğrular olur. Allah'ınkinde hata olmaz. Dolayısıyla Kur'an'a bir felsefe denilemez. Felsefe demek küfürdür. Ancak İslam'ın kendine has bir felsefesi var mıdır? Bir düşünce tarzı, bir bakış açısı vardır. Bu manada bazı alimler işte İslam felsefesi tabirini kullanmışlardır. Yani herkesin göremediği, açıklayamadığı bir takım açıklamalar, Kur'an'a ve sünnete aykırı olmamak şartıyla. İslam felsefesi elbette ki Kur'an ve sünneti esas almak zorundadır. Ona aykırı olması, aklın vahyin önüne geçirilmesi demek olur. Akıl vahyin önüne geçirilemez. Akıl vahiy ile sınırlıdır. Tüm ilimler vahiy ile sınırlıdır. Zaten vahiy matematiğe, fiziğe, kimyaya, şuna buna girmez. Vahiy insanı tanıtır. Vahiy hayatı tanıtır. Bununla ilgili konularda, vahyin alanına giren konularda vahiy aklın üzerinde görülmelidir. Akıl vahyin üzerinde görülemez. Eğer bir yerde yani böyle bir şey akla geliyorsa, hani orada akıl başka bir şey söylüyor, vahyin dediğin dışına çıkıyorsa, orada hemen insan düşünmek ve durmak zorundadır. Kırmızı çizgiyi geçiyorsun, belli ki uçuruma gidiyorsun. Ben uçuruma gidiyorum herhalde demeli ve durmalıdır. Yani İslam'a göre mesela kelam ilmi de bir bakıma İslam'ın felsefesidir yani. Kelamın ele aldığı konular bir kısmı felsefi, bir kısmı akaidi meselelerle ilgilidir. Ama sonuçta yani İslam felsefesi nedir? İşte kelam. Ama felsefecilerin ele aldığı her mesele kelam ilminde geçmez. Felsefeciler, çünkü onlar kayıtlayan, sınırlayan bir şey yok. Felsefeci kafasına göre her meseleye girebilir. Kelam ilminin girmediği meselelere de girer. Ve mesela diyelim ki felsefede insanın mutluluğunun yolları da araştırılır. Kelam pek bununla ilgilenmez. Zaten insana Allah Azze ve Celle mutluluğun yolunu göstermiştir. Bunun felsefesini yapmanın çok bir gereği yoktur. Descartes mesela 1650'li yıllarda Prenses Elizabeth'e yazdığı mektuplarda, prenses kültürlü bir kadınmış, onunla bazen mektuplaşırmış. Yani bir filozofla mektuplaşmayı severmiş. Descartes ona bir mektubunda der ki, prensesim, şimdi bu adam bir filozof, yani felsefi bir meseleye temas ediyor. İslam bu tarzda temas etmiyor. Ama onu başka türlü hallediyor. O işin felsefesini yapıyor, İslam meseleyi kökten hallediyor. Diyor ki, prensesim, düşündüm taşındım anladım ki mutluluğun yolu ölümden korkmamaktır. Mutsuzluk bundan kaynaklanıyor. Ölümden korkunca insan mutsuz oluyor. O halde ölümden korkmazsa insan mutlu olur. Okudum bunu zamanında, güldüm. Zavallı, kocaman kafasıyla Descartes. O kocaman kafasıyla, zeki bir insan gerçekten. O kadar kültür seviyesiyle, bula bula bunu bulabilmiş yıllar sonra. Halbuki biz Müslümanlar, çocukluktan itibaren ya şehit ya gazi anlayışı verilir İslam tarafından. Ve ölümden korkmaz Müslüman. Ölürsem cennet der, tamam bitti. Dolayısıyla aslında Descartes olmadan da bir Müslüman ölümden korkmamayı öğreniyor çocukluğundan itibaren. Bizim tarihimizde ta sahabe döneminden itibaren tarihimiz boyunca orduya gizli gizli katılan çocuklar vardır. Şehit olmak istiyorum demişlerdir. Ölümden korkmamışlardır. Çocuğu da yaşlısı da. Yani bunu vermek için felsefeye gerek yok. Vahiy yeter yani. Ama felsefeciler böyle şeylerle de ilgilenirler. Hani bunu bulmuş da hakikaten mutlu mu olmuş Descartes? Hiç zannetmiyorum. Çünkü ölümden korkmamak aslında böyle bir insan için pek mümkün değildir. Çünkü ne kadar da korkmamak lazım dese de yine korkacaktır. Çünkü ölecek. Her şeyini bırakıp gidecek. Bir ahiret anlayışı, adaletli bir Allah, merhametli bir Allah, bir cennet anlayışı olmadıktan sonra insan ölümden korkacaktır. Bundan kaçış mümkün değildir. Ona göre bir hayat yaşamamışsın. Nasıl korkmayacaksın? Tabii ki korkacaksın. Bunu deyince yani mesele hal oluyor mu? Hayır, hal olmuyor. Yalnızca edebiyat parçalamış oluyor ya da yalnızca fikir parçalamış oluyor. Kimin şairler edebiyat parçalar, filozoflar da fikir parçalıyor. Da ne oluyor, bir yere mi varıyor, bir yere vardığı da yok. İslam bunu aslında kestirmeden hallediyor. Böyle felsefe yaptırmıyor müntesiplerine. Diyor ki şehadet var, cennet var. Ölümden korkma, boş yaşamaktan kork. Ölümden korkma, valizin boş gitmekten kork bu dünyadan giderken. Yani zaten madem ki öleceksin, ölümden korkmanın bir faydası da yok zaten. Ama İslam ahiret anlayışını vermek suretiyle bunu gerçekleştiriyor. Korkmamayı gerçekleştiriyor. Bu felsefeyi vermiyor ama bu inancı veriyor, hallediyor meseleyi. Yani eğer İslam felsefesi diye bir şey illa da söylenmesi gerekirse, yani buna ihtiyacımız yok da, hani birileri bunu kendine branş seçerse, bu alanda gelişmek isterse, filozofların ele aldığı konuları İslami açıdan ele alırsa, yani buna İslam felsefesi diyorum ben derse, hani İslam bir felsefe değildir ama İslam'ın bir felsefesi olabilir. Bu da nedir? Kur'an ve sünnetin açıklamasıdır aslında. Kur'an ve sünnete aykırı bir felsefe kabul edilemez. Kırmızı çizgileri vardır. Kur'an ve sünnet felsefenin de bütün ilimlerinde kırmızı çizgisi olmak zorundadır. Onun içinde kalmak şartıyla Kur'an ve sünnette açıkça söylenmeyen bir takım perde arkalarını, gizli bir takım mantıkları ortaya koymak, halkın anlayacağı düzeye getirmek İslam felsefesi olarak görülebilir. Yani mesela diyelim ki İslam'daki şehadet arzusu, cennet anlayışı, sevap arzusu mesela insanı ölümden korkusuz hale getirir, savaştan korkusuz hale getirir. Mesela bunu tespit eder İslam felsefecisi. Der ki işte İslam mutlu olmayı böyle sağlar, ölümden korkmamayı böyle sağlar. Der. Mesela bu kimsenin aklına gelmez normalde. Normal bir Müslüman bunu böyle düşünmez. Yani şehadet, cennet falan bunları böyle mutlulukla bir bağlantısını kuramaz normal Müslüman. Aklına böyle bir şey gelmez. Ama o felsefeci bunu ortaya koyar. Bu şekilde işte bu gibi meselelerin bir araya getirilmesiyle bir İslam felsefesi. Tabii ben basit bir misalini veriyorum. Felsefe tabii ki bu kadar basit değil. Yani Kur'an ve sünnette aslında temelleri olan fakat açıkça ortaya konulmamış olan bir takım fikri meseleleri perde arkasını ortaya koymak mümkündür. Bunda bir mahsur yoktur. Kur'an ve sünnet ile kayıtlı ve sınırlı olmak şartıyla. Mesela İmam-ı Azam Allah'ın sıfatlarının yaratılmış olduğunu söylemenin veya bundan şüphe etmenin küfür olduğunu söyler. Allah'ın sıfatları yaratılmış değildir çünkü Allah'ın sıfatıdır. Allah'ın sıfatı mesela kelam. Şimdi Kur'an kelamullah. Kelam Allah'ın sıfatı. Bu durumda Kur'an mahluktur diyenlere de diyenler de tekfir etmiş olmaktadır. Ve zaten İbn-i Teymiye üç imamın da bu görüşte olanlar tekfir ettiğini söyler. Diğer üç mezhep imamının da. Yani Allah'ın sıfatlarının amma kelam, amma ilim, amma hayat, amma işitme, seme, amma basar görmesi, kudret gibi sıfatlarının mahluk olduğunu, bunların hadis olduğunu, sonradan olma olduğunu söylemenin küfür olduğunu ve böyle düşünenlerin tekfir edileceğini söylemiştir. Ve hatta mesela Cürcani Mutezile'nin bu yönden tekfire müstahak olduğunu söyler. Ekseri ulema Mutezile tekfir etmemiştir. Çünkü Mutezile daha sonra bu konuyu ele alacağız. Yani mesela Allah'ın kelam sıfatı yoktur. Allah'ın ilim sıfatı yoktur. Ama Allah konuşandır, Allah bilendir der. Allah'ın alim olduğunu, bilen olduğunu kabul eder ama ilim sıfatı olmadan nefsiyle, zatıyla bildiğini. Allah'ın kelam sıfatı olmadan konuşan olduğunu, mütekellim olduğunu ama Allah'ın kelam sıfatının olmadığını. Allah'ın hay olduğunu ama hayat sıfatının olmadığını. Yani sıfatlarıyla değil, zatı üzerine zait olan, ilave olan bir sıfatla değil, zatıyla konuşan, zatıyla hayat sahibi, zatıyla kudret sahibi, zatıyla kadir, zatıyla alim, zatıyla semi, zatıyla basir, zatıyla kadir. Yani tabii şimdi kudret sıfatı yok ama kadir. Nasıl oluyor? Nasıl kudret sıfatı yok? Mesela şimdi benim konuşma sıfatım yok ama ben konuşuyorum. Nasıl konuşuyorum o zaman? Yani mesela benim mesela kudretim yok, kudret sıfatım yok ama mesela ben bu bardağı kaldırıyorum mesela. Nasıl kaldırıyorum ya kudretim yoksa? Garip bir fikir. Şimdi bunu söyleyen Mutezile niye bunu söylüyor? Güya iyi niyet var işin içerisinde. Allah'tan başka ezeli varlıkların olmadığını söyleyebilmemiz için bunlar da yok dememiz gerekir diyorlar. Eğer Allah'ın hayat sıfatı vardır dersek o zaman hayat da kadim olması gerekecek. Ezeli olması gerekecek. Eğer kudret sıfatı vardır dersek o zaman kudret de ezeli olması gerekecek gibi düşünerek bu sıfatları yoktur ama Allah kudreti olmadan kadirdir. Kudret sıfatı olmadan kadirdir. Kelam sıfatı olmadan mütekellimdir. Hayat sıfatı olmadan haydır gibi bir inanca gitmişlerdir. Elbette ki yanlıştır. Allah'ın bu sıfatları vardır. ve bu sıfatlar Allah'tan başka ezeli bir varlık olduğunu kabul etmemizi gerektirmez. Onlar Allah'ın sıfatıdır ve Allah ile birlikte vardır. Dolayısıyla da Allah'tan başka değildir. Allah'tan başka bir şey değil ki Allah'tan başka bir ezeli varlık söylemiş olalım. Kelam sıfatını mesela kabul etmekle Allah'tan başka bir ezeli varlık söylemiş olalım. Biz zaten o Allah'tan başka bir şey mi dedik ki? Hayır, zaten Allah ile birliktedir. Allah'ın sıfatıdır. Dolayısıyla ayrı bir ezeli varlık söylemiş olmuyoruz yani. Ama bundan dolayı Mutezile'yi tekfir etmek doğru olmaz. Çünkü niyet iyidir. Ve Allah'tan başka bir ezeli varlığın olmadığını söylemek istemektedir. Kendince bir tevile sahiptir. Bize göre yanlış da olsa bir tevile sahiptir. O yüzden tekfir daha sonra Ehl-i Sünnet uleması tarafından bunlar tekfir edilmemişler ve görüşleri yanlış olsa da bu görüşten dolayı kafir olmazlar. Çünkü hem niyetleri iyidir hem de Allah'tan başka ezeli bir varlığın olmadığını söylemek istiyorlar. Odur ve Allah'ın alim sıfatını inkar etmiyor sonuçta. Yani ilim sıfatını inkar etse de alim olduğunu inkar etmiyor. Kudreti inkar etse de kadir olduğunu inkar etmiyor. Kelamı inkar etse de mütekellim olduğunu inkar etmiyor. Hayatı inkar etse de hay olduğunu inkar etmiyor. Dolayısıyla tekfir edilemezler. Ama bu görüş tabii ki bid'at bir görüştür. Mesela Allah hakkında şu inanç küfre götürür mü? Adalet prensibi var. Elbette Allah adaletlidir. Adalet prensibine göre ki bu adalet prensibi Mutezile'nin 5 esasından birisidir. O yüzden diyorlar ki bizim bu esasımıza göre ki Allah adaletlidir. O halde madem adaletlidir Allah kötülüğü, şerri yaratmaz. Çünkü şerri yaratırsa eğer adaletsizlik yapmış olur. Hem kendisi yaratıyor hem de kulunu bundan dolayı hesaba çekiyor. O zaman Ebu Cehil demez mi ya Rabbi benim yaptığım şerleri sen yarattın? Veya şeytan demez mi ya Rabbi sen yarattın beni de benim yaptığım şerleri de? O halde bu adalet midir denilebilir. Onun için Allah'ın adalet sıfatının gereği kötülüğü insanın kendisi yaratıyor olması gerekir dediler. Buna göre o zaman Allah'tan başka bir yaratıcı kabul etmiş gibi oluyorlar. Hayrı yaratan Allah ama şerri yaratmak Allah'a yakışmaz diyorlar. Şerri yaratmak eğer Allah kuluna şerri zorla verseydi elbette ki adalet prensibine de aykırıdır. Allah'a da yakışmaz. Ama kul istiyor, Allah yaratıyor. Bu durumda Allah'ın adaletine aykırı bir durum yok. Kul istiyor. Hatta Allah Azze ve Celle birçok defalar engelliyor o kötülüğü yapmasın diye. Ama kul istemeye devam ediyor, ısrara devam ediyor. Allah da onu yaratıyor. Bu durumda adalet aykırı bir durum yoktur. Ama Mutezile güya Allah'ı korumak için yani birileri kalkıp da bu nasıl Allah haşa derler diye kötülüğü yaratıyor sonra da adam cehenneme atıyor. Böyle derler diye güya Allah'ı korumak maksadıyla Allah kötülüğü yaratmaz derken aslında Allah'ın senin korumana ihtiyacı yok ama Ayrıca sen aslında Allah'ı korumuş da olmadın bu fikirle. Çünkü bu sefer Allah'a ortak koşmuş gibi oldun. Bir başkası yaratıyor yani demiş oldun. Mecusiler hayır ilahı ve şer ilahına inanıyorlar. Nur ve zulmet, ışık ya yani nur ve karanlık ilahına, iki ilaha inanıyorlar. Bazı sünni ulema böyle itiraz etmişler bunlara. Demişler ki siz onlardan daha beş betersiniz. Mecusilerden daha betersiniz. Çünkü mecusiler bile iki tane ilaha inanıyor. Siz sonsuz ilaha inanıyorsunuz. Her insan ya da her varlık kötülüğü kendisi yaratıyor dediniz. Yani o kadar çok yaratıcı var demiş oldunuz ki mecusilerden daha betersiniz demişlerdir. Evet, belki yani bir bakış açısıyla öyle gibi. Ama niyetleri o değil yani. Bu insanlar aslında şerri insanın kendisi yaratıyor derken bunların kastettiği şey insan Allah gibi mutlak kudret sahibi ve kendisi yaratmaktadır demiyorlar. Bunlar diyorlar ki Allah'ın onlara verdiği bir kudretle onlar bunu yapıyorlar, yaratıyorlar. Yani yine kudret sahibi olarak yine Allah'ı görüyorlar. Allah'ın verdiği kudretle kul kötülüğü yaratır. Yani Allah kötülüğü yaratmaz, yakışmaz bu Allah'a. Allah kuluna verir, al der sana kudret, al sen kendin yarat. Yani halbuki Allah bu sıfatını insanlara vermez. Yani bu şuna benziyor, hani teşbih tahta olmasın. İtikatla fıkıh çok öyle benzemez birbirine ama yani çok benzetme yapılamaz bunların. Yani amelle itikadi mesele arasında bir benzetme çok uygun olmaz ama hani ben aklıma geldi bir misal söyleyeyim. Bunlarınki şeye benzer. Yani adam mesela diyor ki karısına sen boşanmak mı istiyorsun? Şimdi kadın boşanmak istiyor. Beni boşa diyor. Adam boşanmak istemiyor. Biliyor ki kadın yarın pişman olacak yani. Büyük ihtimalle ondan dolayı boşanmak istemiyor. Kadın çok ısrar edince 1, 2, 3, 5 neyse adam usanıyor artık, diyor ki sen illa istiyor musun? Evet. Ben senin bu kararın yanlış olduğunu biliyorum. Ama sen laf anlamıyorsun. Al ben sana boşama yetkisini vereyim. Sen beni boşa o zaman. Veya kendini benden boşa. Yani ben biliyorum senin bu kararın yanlış. Sen yarın pişman olacaksın. Ben bu günaha da girmek istemiyorum. Al ben sana veriyorum yetkiyi. Al sen kendin boşa. Şimdi bunlar bir bakıma bunu söylemiş oluyorlar. Mutezilliler de diyor ki yani Allah şerri yapmaz, yaratmaz. Dolayısıyla da Allah bu kudreti insana verir. İnsanı kendisi yaratmış olur onu. Tamam da bu boşamaya benzemiyor yani. Sen dediğin boşamada olur yani. Yani böyle bir yetkiyi birine verebilirsin. Bir başkasına da verebilirsin hatta, yani yabancı bir insana bile benim karımı boşama hakkını sana verdim desen o da senin karını boşayabilir vekaleten. Yani ama bu ona benzemez. Burada nedir mesele? Yaratma meselesidir. Allah bu sıfatını bir insana vermez. Sonra Kur'an-ı Kerim Allah'ın Halik-u kulli şey olduğunu ifade eder. Allah her şeyin halıkıdır buyuruyor. Her şeyin. Dolayısıyla şerrin halıkı başkadır diyemezsiniz. Allah her şeyin halıkıdır. Ama bundan dolayı yine de Mutezile'yi tekfir etmek doğru olmaz. Çünkü Mutezile yani görüşü yanlış da olsa aslında niyet iyi ve Allah Azze ve Celle'nin adaletinin gereği olarak yani kötülüğü yaratmayacağını, o kudreti kuluna vereceğini, kulun yaratacağını söylemişlerdir. Bundan dolayı da tekfir etmek doğru olmaz. Yanlıştır denir ama tekfir edilmez. Allah ile kul arasında aracılık yapma meselesine gelince, yani birileri mesela Allah ile kullar arasında aracılık yapmaya kalkışırsa, eğer o aracılık yapan insanın olağanüstü bir varlık olduğuna, normal bir insan olmadığına, ilahlık vasıflarına sahip olduğuna inanıyorsa, elbette ki bu küfürdür. Ama yok sadece yani Allah katında onu şefaatçi olarak görüyorsa, yani bana şefaat eder inşallah gibi düşünüyorsa, bundan dolayı bu insana tabii ki kafir denilemez. Yani bir insanın şefaatçi olacağına inanabilir. Ama kesin olarak da bilemez. Peygamber şefaat eder, o kesin olarak bilinebilir. Onun dışındaki diğer insanların şefaatçi olup olamayacağını ancak Allah bilir. Eğer bir insanın sayesinde kendisinin kurtulacağına inanıyorsa, Allah ile kendi onun arasında, yani o kişi kendiyle Allah arasında, o kişinin, o inandığı kişinin aracı olacağına, onun sayesinde kurtulacağına, onun kesinlikle onu cehennemden kurtaracağına, Sırat köprüsünün başında durup kendine tabi olanların hepsini alacak, cennete koyacak, kendine tabi olmayanların da cehenneme gitmesine izin verecek tarzında bir inanç elbette ki asla caiz olamaz. Sen ne biliyorsun o insanın cennetlik olduğunu, ne biliyorsun onun ona şefaat izni verileceğini? Bir kere böyle bir şey bilemeyiz. Bu tarzda inançlar özellikle Hanbeliler tarafından tekfir edilmişlerdir, böyle inanç sahipleri. Mesela dua ediyor ona. Kabirde yatan bir zata mesela dua ediyor. 1000 sene evvel ölmüş olan bir insana dua ediyor. Ey filan, yani beni kurtar gibi. Yani bunlar tabii caiz olamaz. Bu insanlar Fatiha'da İyyake nestaîn diyorlar. O zaman niye diyorlar demesinler. Hem İyyake nestaîn diyeceksin, hem de ondan sonra Allah'tan başkasına yardım isteyeceksin. Bu çelişkidir. Gayipten yardım istiyor. Kabirden ya da gayipte olan, uzakta olan bir insandan yardım istiyor. Bir cihaz olmaksızın, bir telefon gibi mesela bir şey olmadan. Yani sünnetullah gereğince, Allah'ın sünnetine göre insan telefonla sesini oraya işittirebilir. Sünnetullah çerçevesinde yardım istemek caiz yani. Telefonla yani yardım istenebilir. Ama böyle bir şey yok. Allah'ın sünnetine göre normal şartlarda benim o konuştuğum o insan orada duymaz. Cihaz yok. Böyle internet yok, kamera yok, telefon yok. Bu ses oraya gitmez. Ama onun bunu duyacağına inanması, eline böyle bir delil olmadığı halde, ne biliyorsun duyacağını? Her şeyi işiten Allah, onun öyle bir özelliği yok ki. Böyle düşünüp ona dua ederse, Peygamberimiz buyurmuş ki dua ibadettir. Ve iyyake na'bud diyoruz. Yalnız Allah'a ibadet edeceğimize söz veriyoruz. Demek ki sadece Allah'a ibadet olursa sadece Allah'a dua olur demektir. O halde Allah'tan başkasını aracı kılmak, gayipten yardım istemek, bunlar eğer şöyle düşünmüyorlarsa küfürdür. Şöyle düşünüyorlarsa küfür değildir. Yani inşallah Rabbim benim bu duamı o zata ulaştırır. O zat da benim için dua eder. Allah da onun duasını kabul eder. Bana yardım eder. Kim? Yine Allah yardım eder. Eğer bu şekilde düşünüyorsa bu küfür değildir. Allah benim duamı ona ulaştırır. O duyamaz. Allah ulaştırır. Ya o duyar diye inansa bu küfürdür yani. Çünkü o duyamaz. Her şeyi duyan Allah'tır ve hem o zaten ölmüştür. Eğer kendi gücüyle, kudretiyle duyar gibi inanıyorsa elbette bu kabul edilemez. Ama yok, öyle değil de Allah benim bu duamı ona iletir. O da benim için Allah'a dua eder. Allah onun duasını kabul eder inşallah. Allah öylece bana yardım eder. Yani böyle kestirmeden gitmek varken yolu uzatmak istiyorsa kendi bilir, buna küfür diyemeyiz. Çünkü onun duyduğuna inanmıyor. Onun yardım edeceğine inanmıyor. Yardımın ondan geleceğine inanmıyor. Yine Allah'tan geleceğini kabul ediyor. Bunu tekfir edemeyiz. Ama buna da gerek yoktur yani. Ne gerek var? Allah senin duanı kabul etmiyor mu ki? Ya efendim biz günahkarız, biz dua edemeyiz. Ne demek dua edemeyiz yani? Yani sana kim dedi yani günahkar dua edemez diye? وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانٌ Kullarım sana benden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Dua ederse dua edenin duasına icabet ederim. Allah Azze ve Celle bir ayrım yapmıyor yani. Yani günahkar olan, günahkar olmayan diye zaten herkesin günahı var. Yani böyle bir ayrım yapmıyor. Ve Allah günahkarın tövbesini kabul ediyor. Tövbe de bir duadır. Ya Rabbi günahımı affet. Rabbena gfirli. Ne demek yani? İşte duadır. İstiğfar etmek de bir duadır. E şimdi günahkar mesela Allah'a istiğfar edemiyor mu? Estağfurullah ya Rabbi diyemiyor mu yani? Diyor. O halde nasıl olur da yani sadece günahsızların duası kabul olur gibi? Ya Kur'an bize Rabbena gfirli öğretiyor. Rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar öğretiyor. Bizi cehennem ateşinden koru. Cehennem ateşi kime? Günahkara. Şimdi demek ki Allah günahkarların böyle dua etmesini istiyor. O halde günahkar bile olsa insan direkt olarak Allah'a dua eder, etmelidir. Ama birbirimizden dua isteyebiliriz. O ayrı meseledir. Gayıptan değil, karşılıklı olarak birbirimizden ya da bir cihaz yoluyla, telefon vasıtasıyla mesela. Benim için dua eder misin? Mümkündür. Mümin, mümin için dua eder ve bu kabul olunan dualardandır. Hani bu caizdir ama ölmüş gitmiş olandan böyle bir şey ne Kur'an'da var ne sünnette var yani. Onların bunun için dua edeceğine dair, Allah'ın o isteği ona bildireceğine dair, onun da tekrar Allah'a yalvaracağına dair, Allah'ın da onun duasını kabul edeceğine dair böyle bir şey yok ki. Hem yolu uzatıyorsun hem de şöyle saçmalıyorlar. Bu meseleyi insana benzetiyorlar. Allah'ı insana benzetiyorlar ve şöyle bir misal veriyorlar. Nasıl ki direkt mesela cumhurbaşkanıyla görüşemezsin. İşte sen kendi müdürüne söylersin. Müdür işte kaymakama söyler. Kaymakam valiye gider. Vali bakana gider. Bakan başbakana gider. Başbakan da reis-i cumhura gider. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ya bu senin dediğin insanlar için söz konusudur. Yani reis-i cumhur herkesle görüşmez. Çünkü adamın vakti yetmez buna. Çünkü o bir insandır. Herkesi aynı anda dinleyemez. Hangi birini dinlesin? Onda 24 saati var sadece. Allah böyle mi? Allah bütün mahlukatı aynı anda işitiyor. Bütün mahlukatı aynı anda icabet ediyor. Hepsinin rızkını aynı anda veriyor. Sen nasıl olur da Allah'ı bir insana benzetirsin? Bu şirktir. Şirk dediğin ne ki yani? Allah'ı insana benzetmek veya insanı Allah'a benzetmek. Şirk budur zaten. Böylesi misaller Allah'a uygun değildir. Allah Azze ve Celle kullarını direkt olarak kabul etmektedir. Çünkü Allah aracı istememiştir. Hem ne kadar güzeldir yani kainatın padişahına direkt olarak talepte bulunabilmek. Ne güzel bir şeydir yani. Allah yani insana bu şerefi vermiş. Yani seninle bir yetkili insan bile her zaman görüşmez, görüşemez, randevu alamazsın. Çünkü vakti yetmez. Allah, Allah olduğu halde herkesi kabul ediyor. Daha ne istiyorsun yani? Böylesi şirke kadar gitme ihtimali olan, biri gitmese bile biri gider. Yani birisi belki doğru düşünerek, yanlışa düşmeden belki bunu yapar ama diğerleri öyle değil. Yanlışa düşerek bunu yaparlar. O yüzden bu gibi inançlardan uzak durulmalıdır ve başkaları da bu inançlardan uzak tutulmalıdır diyerek bir ara verelim. İnşallah devam edeceğiz.